Dostoyevski, Suç ve Ceza 28. Bölüm. Katerina Ivanovna Pyotr Petrovich diye bağırdı. Hiç olmazsa siz koruyun bizi. Mutsuz bir soylu kadına karşı böyle davranamayacağını, işin ucunun mahkemeye varacağını şu budala yaratığa bari siz anlatın. Doğruca Vali Hazretlerine ileteceğim durumu. Hesabını sorarlar ondan bu yaptıklarının. Babamla paylaştığınız tuz ekmeğin hatırı için olsun şu yetimleri koruyun. İzin verin hanımefendi, izin verin dedi Pyotr Petrovich. Ellerini uzatıp Katerina Ivanovna'yı durdurmaya çalışarak. Çok iyi biliyorsunuz ki babanızla tanışmak şerefine erişemedim. İzin verin hanımefendi. Birisinin kahkaha attığı duyuldu. Öte yandan sizin Amalia Ivanovna ile şu bitip tükenmek bilmez kavgalarınıza karışmak niyetinde de değilim. Ben buraya kendimle ilgili bir iş için geldim. Ve hemen üvey kızınız Sonya Ivanovna, böyleydi galiba. Evet, Sonya Ivanovna ile görüşmek istiyorum. İzin verin de geçeyim. Ve Pyotr Petrovich, Katerina Ivanovna'nın yan tarafından dolaşarak Sonya'nın bulunduğu karşı köşeye doğru yürüdü. Katerina Ivanovna yıldırımla vurulmuşçasına olduğu yerde kala kaldı. Pyotr Petrovich'in babasıyla tuz ekmek paylaştığını nasıl inkar edebildiğini anlayamıyordu. Uydurduğu bu tuz ekmek hikayesine kendisi tümüyle inanıyordu. Pyotr Petrovich'in resmi, kuru, hatta aşağılayıcı tavrı da onu şaşırtmıştı. Sonra onun görünmesiyle birlikte bütün sesler yavaş yavaş kesilmiş, ortalığa bir sessizlik çökmüştü. Öte yandan odadaki kalabalığa hiç uymayan, bu ciddi iş adamının buraya çok ciddi bir nedenle geldiği ve onu buraya ancak olağanüstü bir olayın getirebileceğine göre herhalde az sonra bir şeyler olacağı belliydi. Sonya'nın yanında durmakta olan Raskolnikov, Pyotr Petrovich'in geçebilmesi için yana çekildi. Pyotr Petrovich onu hiç fark etmemiş gibiydi. Bir dakika kadar sonra odanın kapısında Lebezyatnikov da göründü. Ama o içeri girmemiş, merakla hatta şaşkınlıkla eşikte durup konuşulanları dinlemeye başlamıştı. Ancak uzunca bir süre olup bitenlerden o da hiçbir şey anlayamamıştı. Pyotr Petrovich bilhassa belli bir kişiye seslenmeden toplantınızı kestiğim için özür dilerim dedi. Ama oldukça önemli bir durum var ve ben bu işin kalabalık önünde konuşulacak olmasından memnunum. Amalia Ivanovna, ev sahibi olarak benimle Sonya Ivanovna arasında şu anda geçecek konuşmaya dikkat etmenizi özellikle rica ederim. Çok şaşıran ve daha şimdiden korkmaya başlayan Sonya'ya dönerek sürdürdü sözlerini. Sonya Ivanovna, sizin ziyaretinizden hemen sonra arkadaşım Andrei Semyonovich Lebezyatnikov'un odasındaki masanın üzerinden bana ait 100 rublelik bir banknot kayboldu. Şu ya da bu şekilde bu paranın şu anda nerede bulunduğunu biliyorsanız ve bize söylerseniz bu kadar insanın önünde size namus sözü veririm ki bu iş burada bitecektir. Aksi halde çok ciddi önlemlere başvurmak zorunda kalacağım ki o zaman artık suçu kendinizde arayın. Odaya tam anlamıyla sessizlik egemendi. Ağlayan çocuklar bile susmuşlardı. Sonya ölü gibi sararmış Lujin'e bakıyor, hiçbir şey söyleyemiyordu. Henüz hiçbir şey anlamamış gibiydi. Böylece birkaç saniye geçti. Lujin gözlerini ona dikerek, "Evet," dedi. "Ne diyorsunuz?" Sonunda duyulur duyulmaz bir ses çıktı Sonya'dan. "Bilmiyorum, ben hiçbir şey bilmiyorum." "Bilmiyor musunuz?" dedi Lujin. Birkaç saniye sustu. Sonra yine sert ama öğüt verir gibi bir tavırla, "Düşünün matmazel, enine boyuna iyice bir düşünün durumu. İstediğiniz kadar süre vermeye hazırım size düşünmeniz için. Dikkat buyurun. Eğer bu kadar emin olmasaydım, bunca tecrübemin üzerine sizi açıkça suçlamak tehlikesini göze alamazdım. Çünkü böyle herkesin gözü önünde yapılan suçlamalar, bile bile yapılan sahte suçlamalar ya da yanılgıya düşerek yapılan suçlamalar bir bakıma o suçlamayı yapan kişiyi suçlu durumuna düşürür. Bunu biliyorum. Bu sabah ihtiyacım olduğu için %5'lik tahvillerimden birkaç tanesini paraya çevirmiştim. Nominal değerleri 3000 rubleydi tahvillerin. Hesabı cep defterimde yazılıdır. Eve gelip paraları saydım. Andrei Semyonovich de buna tanıktır. 2300 rublesini cüzdanıma yerleştirdim. Cüzdanımı da ceketimin yan cebine koydum. Masada 500 ruble kadar bir para kalmıştı. Bu paralar arasında 3 tane yüzlük banknot vardı. Bu sırada benim çağırmam üzerine siz geldiniz odaya. Yanımda kaldığınız sürece çok heyecanlıydınız. O kadar ki konuşmamız daha bitmediği halde 3 kez kalkıp gitmeye davrandınız. Andrei Semyonovich bunların hepsine tanıklık edebilir. Herhalde matmazel, sizi Andrei Semyonovich aracılığıyla çağırtmamın biricik nedeninin öksüzlerin ve Katerina Ivanovna'nın acınası durumları üzerine sizinle konuşmak. Çünkü ben yaz yemeğine gelemeyecektim. Bir yardım defteri açmanın ya da piyango düzenlemenin yararlı olup olmayacağını görüşmek için olduğunu inkar etmeyecek misiniz? Siz bana teşekkür ettiniz, hatta gözleriniz yaşardı. Size her şeyi bir bir anlatıyorum çünkü birincisi olup bitenleri size hatırlatmak istiyorum. İkincisi de en ufak bir ayrıntıyı bile gözden kaçırmadığımı göstermek istiyorum. Sonra aileniz için ilk yardım olmak üzere masadan 10 rublelik bir banknot alıp size verdim. Bunların hepsini Andrey Semyonovic de gördü. Daha sonra sizi kapıya kadar geçirdim. Siz hep aynı heyecan içindeydiniz. Siz çıktıktan sonra Andrey Semyonovic ile 10 dakika kadar konuştuk. Daha sonra Andrey Semyonovic de çıktı. Bunun üzerine bir kez daha sayıp kaldırmak için masadaki paraların başına döndüğümde büyük bir şaşkınlıkla 100 rublelik bir banknotun eksik olduğunu gördüm. Şimdi düşünelim. Andrey Semyonovic'ten kuşkulanamazdım. Bunu düşünmek bile utandırır beni. Hesaplarımda yanılmış olamazdım çünkü sizin odaya gelmenizden bir dakika kadar önce paraları hesaplamış ve toplamı doğru bulmuştum. Sizin heyecanlı halinizi, gitmek için o acelenizi, bir an elinizin masada durduğunu hatırlayınca, öte yandan toplumsal durumunuz göz önüne alınca dehşet içinde, hatta hiç istemememe rağmen kuşkusuz zalimce ama haklı bir kuşkuya düşmek zorunda kaldığımı siz de kabul edersiniz. Şunu bir kez daha tekrarlayayım ki kendime kesinlikle güvenmeme rağmen yine de böylesi bir suçlamayla kendimi tehlikeye attığımı biliyorum. Ama gördüğünüz gibi bir an bile duraksamadım, isyan ettim. Niçin olduğunu da size söyleyeyim. Bunun biricik nedeni hanımefendi, bunun biricik nedeni sizin kapkara nankörlüğünüzdür. Şu işe bakın. Ben sizi bir felaketle karşı karşıya bulunan ailenizin çıkarları için çağırayım. Gücüm oranında size 10 rublelik yardımda bulunayım. Siz bana bütün bunların üzerine hem de hemen o anda böyle bir davranışta bulunun. Hayır, bu hiç iyi bir şey değil. Size bir ders vermek gerekiyor. Düşünün bir kez. Ayrıca sizden gerçek bir dostunuz sıfatıyla. Şu anda daha iyi bir dostunuz olamaz çünkü rica ediyorum aklınızı başınıza toplayın. Yoksa acımasız davranacağım. Evet, ne diyorsunuz? Sonya dehşet içinde, ben sizden bir şey almadım dedi. Siz kendiniz bana bir 10 ruble verdiniz, işte alın onu da. Sonya cebinden mendilini çıkardı. Düğümlediği yeri bulup 10 rubleyi çıkardı ve parayı Lushin'e uzattı. Pyotr Petrovich parayı almadı, çıkışarak demek 100 rubleyi aldığınızı kabul etmiyorsunuz dedi. Sonya çevresine baktı. Herkes ona korkunç, sert, alaycı, nefret dolu bakışlarla bakıyordu. Raskolnikov'a bir göz attı. Delikanlı kollarını kavuşturmuş, sırtı duvara dayalı, alev alev yanan gözlerle kendisine bakıyordu. ''Ah Tanrım!'' diye haykırdı Sonya. Lujin usulca, hatta sevecenlik dolu bir sesle ''Amalia Ivanovna'' dedi. ''Durumu polise bildirmemiz gerekiyor. Bunun için çok rica ediyorum. Şimdilik kapıcıyı çağırtınız.'' ''Ben onun hırsız olduğunu zaten biliyordum.'' dedi Amalia Ivanovna. ''Biliyor muydunuz?'' dedi Lujin. ''Öyleyse böyle bir sonuca varmış olmak için bir takım nedenleriniz olsa gerek.'' Tanıklar önünde söylemiş de olsanız, bu sözlerinizi unutmamanızı rica edeceğim sizden saygıdeğer Amalia Ivanovna. Birden her yandan gürültülü konuşmalar duyuldu. Herkes kımıldadı. Kendisine gelen Katerina Ivanovna bulunduğu yerden koparcısına Lujin'in üzerine atıldı. Nasıl? Siz onu hırsızlıkla mı suçluyorsunuz Sonya'yı, öyle mi? Ah alçaklar, alçaklar! Sonra Sonya'ya atıldı. Kupkuru kollarıyla bir mengene gibi sıkarak kucakladı. Sonya, sen nasıl alırsın bu adamın verdiği 10 rubleyi? Ah aptal, ver çabuk, ver şunun 10 rublesini, evet işte. Sonya'nın elinden parayı alıp avucunda buluşturdu ve olanca gücüyle Lujin'in suratına fırlattı. Buruşturulmuş para Lujin'in gözüne çarptı ve oradan yere sekti. Amalia Ivanovna parayı almak için fırladı. Pyotr Petrovich müthiş öfkelenmişti. Tutun şu deli karıyı diye bağırdı. Bu arada kapıda Lebezyatnikov'un yanında aralarında o iki taşlı kadının da bulunduğu birkaç kişi daha belirdi. Katerina Ivanovna, nasıl, deli mi? Ben mi deliyim diye bağırdı. Aptal seni, aptal seni. Seni hilebaz dava vekili seni, aşağılık herif. Sonya senden para çalacak ha? Değil çalmak, Sonya sana üste para verir be. Sinirli bir kahkaha atan Katerina Ivanovna parmağıyla herkese Lujin'i göstererek şu aptalı görüyor musunuz? Diye odanın dört bir yanına atılmaya başladı. Bu sırada ev sahibi Amalia Ivanovna gözüne ilişti. Nasıl? Sen de mi? Sen de mi onun hırsız olduğunu söylüyorsun yah tulumu? Seni Prusyalı tavuk seni. Ah sizi, ah sizi. Sonyacığım senin yanından geldikten sonra alçak herif odadan dışarı bile çıkmadı. Şuracıkta. Rodion Romanovich'in yanında oturdu. Arayın üstünü. Dışarı çıkmadığına göre paranın üzerinde olması gerekir. Ara, hadi ara üstünü. Arasana. Ama eğer bir şey bulamazsan kusura bakma halin dumandır. Doğruca efendimize, Çar Hazretlerine, merhametli çarımıza başvuracağım. Ayaklarına kapanacağım. Bugün, hemen şimdi ben garibim. Beni bırakırlar yanına. Bırakmazlar mı sanıyorsun? Yalan söylüyorsun, bırakırlar. Bırakırlar işte. Sonya'mın mazlum bir kız olduğunu bildiğim için böyle yaptın değil mi? Buna güveniyordun öyle değil mi? Ama kardeş, ben yaman kadınımdır. Sökmez bana bu numaralar. Ara hadi, arasana, arasana. Katerina Ivanovna bunları söylerken bir yandan da Lujin'i öfkeyle çekiştirerek Sonya'ya yaklaştırmaya çalışıyordu. Ben hazırım. Söylediklerimin hesabını da verebilirim diye mırıldandı Lucien. Ama siz lütfen kendinize gelin hanımefendi. Ne yaman bir kadın olduğunuz fazlasıyla görülüyor. Ama bu nasıl olabilir? Evet, yeterince tanık var. Ama yine de bu işin polis önünde yapılması gerekir. Ben hazırım. Ama yine de zor bir durum. Cinsiyet meselesi var ortada. Amelia Ivanovna da yardım ederse eğer, ama bu işler yine de böyle yapılmaz. Nasıl yapsak acaba? Kimi isterseniz çağırın diye bağırdı Katerina Ivanovna. Kimi isterseniz çağırın, arasın. Sonya çevir ceplerin tersine görsünler. İşte bak, bak bakalım canavar herif. Bak işte bomboş. Burada mendili var. Görüyor musun? Bomboş cebi. İşte öteki cebi. İşte görüyor musun? Katerina Ivanovna Sonya'nın ceplerini tersine çevirmeye, daha doğrusu yırtarcasına çekiştirmeye başlamıştı. Ama birden ikinci olarak çektiği sağ cepten bir kağıt parçası fırladı. Havada bir yay çizip tam Pyotr Petrovich'in önüne düştü. Bunu herkes görmüştü. Bağırışanlar oldu. Pyotr Petrovich eğildi, kağıdı iki parmağıyla yerden aldı. Kaldırıp herkese göstererek açtı. Bu 8'e katlanmış 100 rublelik bir banknottu. Pyotr Petrovich elini havada dolaştırarak banknotu herkese gösterdi. Hırsız, defol evimden. Polis, polis diye bağırdı Amalia Ivanovna. Sibirya'ya sürmek gerek, bunları defol. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Raskolnikov susuyor, gözlerini kırpmadan Sonya'ya bakıyordu. Arada bir hızla bakışlarını Lujin'e kaydırdığı oluyordu. Sonya olup bitenlerden hiçbir şey anlamıyormuşçasına, hatta şaşkınlık belirtisi bile göstermeden olduğu yerde duruyordu. Birden yüzü kıpkırmızı oldu. Bir çığlık atarak ellerini yüzüne kapadı. Yürek parçalayıcı bir sesle, "Hayır ben almadım, ben hiçbir şey bilmiyorum." diye haykırarak Katerina Ivanovna'ya atıldı. Katerina Ivanovna da onu herkesten korumak istiyorcasına sımsıkı kucaklayıp göğsüne bastırdı. Her şey apaçık ortadaydı. Ama yine de Katerina Ivanovna, "Sonya, Sonya ben inanmıyorum, görüyorsun ya ben inanmıyorum." diye mırıldanarak bir çocuk gibi Sonya'yı kollarından sarsıyor, ellerini yakalayıp dudaklarına götürerek öpüyordu. "Sen alacaksın ha, ne aptal insanlar bunlar, ah tanrım." odadakilere döndü. "Aptallar, hepiniz aptalsınız. Onun nasıl bir yürek taşıdığını, onun nasıl bir kız olduğunu bilmiyorsunuz daha. O para çalacak ha, üstündeki son gömleğini satar, kendisi yalın ayak çırılçıplak kalır da ihtiyacı olanlara verir o. Böyle bir kızdır Sonya. Çocuklarım açlıktan ölmesinler diye vesikalı oldu. Bizim için kendini sattı. Ah rahmetlim, ah, ah rahmetlim. Kalk da gör şu olup bitenleri, kalk da gör. İşte senin yas yemeğin. Efendiler, korusanız onu. Ne diye dikilip duruyorsunuz öyle? Rodion Romanovich, siz neden karşı çıkmıyorsunuz? Yoksa siz de mi inanmıyorsunuz? Hepiniz, hepiniz, bir tek serçe parmağı bile olamazsınız onun. Tanrım, korusanız onu." Bu zavallı, bu veremli, kimsesiz kadının ağlayışı odada bulunanlar üzerinde derin bir etki yapmış gibiydi. Veremin tükettiği bu acılı yüzde, yer yer kan pıhtılarının bulaştığı bu kurumuş dudaklarda, bu hırıltılı, boğuk haykırışta, bu çocuk ağlamasına benzer hıçkırıklarda, bu saf, çocuksu, umutsuz yalvarışla öylesine acı, öylesine insanın yüreğine işleyen bir şeyler vardı ki, zavallı kadına herkes acımış gibiydi. En azından Pyotr Petrovich hemen acımıştı. "Hanımefendi, hanımefendi," dedi etkileyici bir sesle. "Bunun sizi ilgilendirir bir yanı yok. Hiç kimse sizi kötü niyetlilikle ya da bu işe rıza göstermiş olmakla suçlamaya cesaret edemez. Kaldı ki cepleri tersine çevirerek işi ortaya çıkaran sizsiniz. Demek ki bu konuda hiçbir şey bilmiyordunuz." Sonya Semyonovna bu işi eğer yoksulluğun etkisiyle yaptıysa kendisini hemen bağışlamaya hazırım. "Ama matmazel, bunu niçin itiraf etmekten kaçındınız? Yüz karası bir duruma düşmekten mi korktunuz? Belki de bu daha ilk deneyiminiz ya da kendinizi kaybediverdiniz. Evet, anlaşılmayan bir yanı yok bu işin. Son derece açık her şey. Ama yine de böylesine bayağılaşmamalıydınız." Odada bulunanlara döndü. "Baylar, küçük hanıma acıdığım için uğradığım onca hakarete rağmen kendisini hemen şu anda bağışlamaya hazırım." Sonya'ya döndü. "Matmazel, şu anda duyduğunuz utanç gelecek için size bir ders olsun. Bu işi daha ileri götürmeyeceğim. Burada kapatıyorum, yeter." Pyotr Petrovich yan gözle Raskolnikov'a baktı. Bakışları karşılaştı. Raskolnikov'un ateşli bakışları Lujin'i yakıp kül etmeye hazırdı. Katerina Ivanovna ise artık hiçbir şey duymuyordu. Sonya'yı kucaklamış çılgın gibi öpüp duruyordu. Çocuklar da minicik kollarıyla dört yanından sarmışlardı Sonya'yı. Ne olup bittiğini pek de anlayamayan Poliçka, hıçkırıklardan sarsılıyor, ağlamaktan şişmiş ıslak güzel yüzünü Sonya'nın omzuna dayayarak gizlemeye çalışıyordu. Tam bu sırada kapı tarafından gür bir ses yükseldi. "Bu ne alçaklık?" Pyotr Petrovich hızla çevresine bakındı. "Bu ne alçaklık?" diye tekrarladı Lebezyatnikov. gözlerini Luji'nin gözlerine dikerek. Pyotr Petrovic hafifçe irkilir gibi oldu. Herkes fark etmişti bunu. O sırada Pyotr Petrovic'in irkildiğini fark ettiklerini daha sonra hatırladılar. Lebezyatnikov odanın içine doğru bir adım attı. Pyotr Petrovic'e yaklaşarak, "Bir de beni tanık göstermeye cesaret ediyorsunuz ha?" dedi. "Ne diyorsunuz siz Andrei Semyonovic? Neden söz ediyorsunuz?" diye mırıldandı Luji'nin. "Şundan söz ediyorum ki siz bir iftiracısınız. Söylemek istediğim bu," dedi Lebezyatnikov. Müthiş öfkeliydi. Aşırı miyop gözleriyle Luji'ne sert sert bakıyordu. Raskolnikov onun her sözünü yakalayıp tartmak istercesine gözlerini Lebezyatnikov'a dikmişti. Yeniden sessizlik egemen olmuştu odaya. Pyotr Petrovic bilhassa da ilk anlarda kendinden geçer gibi olmuştu. Kekeleyerek "Eğer bu sözler banaysa" diye başladı. "Ne oluyor size Tanrı aşkına, aklınız başınızda mı? Benim aklım başımda ama siz bir sahtekarsınız. Ah ne bayağılık. Her şeyi sonuna kadar dinlemek için mahsus bekledim. Anlamak istiyordum çünkü itiraf ederim ki şu anda bile mantığıma aykırı geliyor bu yaptıklarınız. Neden yaptınız bütün bunları hiç anlamıyorum. Ne yapmışım ben? Nedir bu saçmalar, bu bilmece gibi sözler? Yoksa sarhoş musunuz? Ben içki içmem aşağılık herif. Ama sen içebilirsin. İnançlarıma aykırı olduğu için ben ağzıma içki koymam. Düşününüz ki baylar, şu 100 rublelik banknotu kendi elleriyle Sonya Semyonovna'ya verdi bu adam. Ben bunu gözlerimle gördüm, tanığım. Yargıç huzurunda yemin edebilirim. O verdi parayı. Luji'nin ıslıklı bir sesle, "Yoksa sen keçileri mi kaçırdın, süt kuzusu?" dedi. Kendisi daha demin herkesin gözü önünde ve açıkça benden 10 rubleden başka bir para almadığını söyledi. Bu duruma göre ben ona nasıl başka bir para vermiş olabilirim? "Ben gördüm, gözlerimle gördüm," diye bağırdı Lebezyatnikov. "İnançlarıma aykırı olmasına rağmen hemen şu anda yargıç önünde istedikleri yemini etmeye hazırım. Çünkü parayı kaşla göz arasında kızın cebine nasıl sokuşturduğunuzu gözlerimle gördüm. Kapının orada vedalaşırken, o bir ara başını çevirdiğinde sağ elinizle onun elini sıkarken sol elinizle parayı cebine bırakıverdiniz. Ama ben aptal bunu iyi yürekliğinizden böyle gizlice yaptığınızı sanmıştım. Her şeyi gözlerimle gördüm, gördüm." Luji'nin yüzü kireç gibi olmuştu. "Yalan söylüyorsunuz," diye bağırdı. "Ta pencerenin oradan parayı nasıl seçebilirdiniz ki? Miyop gözlerinize hayal görmüşsünüz, siz sayıklıyorsunuz." "Hayır, hayır, hayal görmedim ben. Evet, uzakta duruyordum. Ama yine de her şeyi gördüm. Dediğiniz doğru. Pencerenin oradan paranın kaç rublelik olduğunu seçebilmek zordur. Ama ben bir başka nedenle bunun bilhassa 100 rublelik bir banknot olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Çünkü siz Sonya Semyonovna'ya 10 rubleliği verirken masadan bir de 100 rublelik banknot aldınız. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Çünkü o sırada yanınızdaydım ve aklıma gelen bir düşünce nedeniyle de elinizde bir 100 rublelik bulunduğunu unutmadım. Parayı katladınız ve konuşmanız süresince hep avucunuzda tuttunuz. Sonra ben bunu unuttum ama ayağa kalktığınızda parayı sağ elinizden sol elinize geçirirken az kalsın yere düşürecektiniz. O zaman yeniden hatırladım. Çünkü yine aynı şeyi, yani Sonya Semyonovna'ya benden gizli bir yardımda bulunmak istediğinizi düşündüm. Bunun üzerine hareketlerinizi ne büyük bir dikkatle izlemeye başladığımı tahmin edebilirsiniz. Sonra da parayı farkına varmadan kızın cebine sokmayı başardınız. Bunu kendi gözlerimle gördüm, gördüm. Yargıç önünde yemin edebilirim. Lebezyatnikov neredeyse tıkanacaktı. Odanın her yanından çoğu şaşkınlık dile getiren sesler yükselmeye başladı. Ama öfkeli, tehdit karakteri giderek artan sesler de duyuluyordu. Pyotr Petrovic'i çember için almışlardı. Katerina Ivanovna Lebezyatnikov'a atılarak, "Andrei Semyonovic," dedi. "Sizin hakkınızda yanılmışım, koruyun onu. Bir siz ondan yanasınız, kimsesi yok onun. Sizi Tanrı gönderdi, Andrei Semyonovic iki gözüm, canım kardeşim." Ve Katerina Ivanovna ne yaptığının farkında olmadan Andrei Semyonovic'in önünde diz çöktü. Pyotr Petrovic öfkeden deliye dönmüştü. "Saçma," diye bağırdı. "Söyledikleriniz baştan aşağı saçma. Bunu unutmuştum, sonra hatırladım, sonra yine unuttum. Nedir bütün bunlar? Yani ben mahsus mu sokuşturdum parayı onun cebine? Niçin? Ne amaçla? Ne alıp veremediğim olacak benim bu kızla? Niçin? İşte benim anlamadığım da bu. Ama sözlerim bütünüyle gerçeği yansıtıyor. Bu konuda o kadar yanılmıyorum ki ah, ne kadar aşağılık bir adamsınız. Bu davranışınızdan dolayı elinizi sıkıp size teşekkür etmek istediğim sırada bilhassa aklıma gelen bir soruyu çok iyi hatırlıyorum. Bu parayı neden bilhassa gizlice koymuştunuz kızın cebine? Bilhassa gizlice. Acaba benim kişisel yardımların köktenci bir çözüm olmadığı için bunlara karşı olduğumu biliyordunuz da yalnızca benden gizlemek için mi böyle davranmıştınız? Daha sonra benim yanımda bu kadar büyük bir parayı vermekten utanmış olabileceğinize karar verdim. Sonra ona sürpriz yapmak istemiş de olabilirdiniz. Cebinde 100 rublelik bir banknot bulacak ve şaşıracaktı. Çünkü bazı yardımsever kişilerin yaptıkları yardımın gizli kalmasını istediklerini, bundan çok hoşlandıklarını biliyorum. Yine düşündüm ki belki de cebinde parayı bulunca size teşekkür etmeye gelip gelmeyeceğini denemek istiyordunuz. Sonra hele yardımın gizli tutulması, size minnet duymasından kaçınmak da istiyor olabilirdiniz. Kısacası daha neler neler geldi aklıma ama ben bütün bunlar üzerinde daha sonra düşünmeye karar verdim. Öte yandan sırrınızı bildiğimi belli etmenin de kabalık olacağını düşündüm. Ama aklıma yine bir şey takılmıştı. Kendisine yapılan iyilikten habersiz olan Sonya Semyonovna parayı yitirebilirdi. Bu bakımdan buraya gelip cebine 100 ruble bıraktığınızı kendisine söylemeye karar verdim. Ama pozitivist metodun genel sonuçlarını bırakmak, bilhassa da kitapta Wagner'in makalelerini okumalarını salık vermek için geçerken Bayan Kobilyamikovlara uğradım. Sonra doğruca buraya geldim. Geldim ki meğer burada neler oluyormuş. Şimdi sorarım size. Eğer Sonya Semyonovna'nın cebine 100 rublelik banknotu koyduğunuzu görmeseydim, bütün bu ayrıntılı düşünceler, varsayımlar nasıl aklıma gelebilirdi? Andrei Semyonovich uzun söylevini böyle mantıklı bir sonuçla bitirdiğinde artık iyice yorulmuş, hatta yüzü ter içinde kalmıştı. Ancak ne yazık ki meramını anlatacak kadar Rusça bilmediği için başka dil de bilmezdi. Bu avukatlık başarısından sonra sanki bir anda eriyip tükenmiş, hatta sanki zayıflayıvermişti. Ama konuşması herkes üzerinde büyük bir etki bırakmıştı. Öylesine coşkuyla, öylesine inançla konuşmuştu ki sözlerine herkesi inandırmış gibiydi. Pyotr Petrovich işlerin kötüye gitmekte olduğunu anlıyordu. Kafanıza takılan bu saçma sapan sorulardan bana ne diye bağırdı. Bunlar kanıt değildir. Bütün bunları rüyanızda görmüş olabilirsiniz ama ben de size diyorum ki yalan söylüyorsunuz bayım. Kim bilir hangi kızgınlığınızdan dolayı yalan söylüyor ve bana kara çalıyorsunuz. Özellikle de sizin serbest ve tanrı tanımaz düşüncelerinize katılmadığım için bana kızmış olabilirsiniz. Hepsi bu. Ama yaptığı bu manevra Pyotr Petrovich'e bir yarar sağlamadığı gibi tam tersine her yandan homurtuların yükselmesine neden oldu. Şuna bakın işi nerelere götürdü diye bağırdı Lebezyatnikov. Yalan söylüyorsun. Polis çağır. Ben yargıç önünde yemin etmeye hazırım. Yalnız niçin, hangi nedenle böyle aşağılık bir davranışta bulunduğunu hala anlayabilmiş değilim. Ah ne alçakmışsın meğer. Böyle aşağılık bir davranışta bulunmasının nedenini ben açıklayabilirim. Gerekirse yargıç önünde yemin edebilirim. Sonunda Raskolnikov söze girmişti. Bir adım öne çıkmış, sakin, kendinden emin bir sesle konuşuyordu. Odadaki herkes daha ilk ağızda onun gerçekten de işin iç yüzünü bildiğini ve bilmecenin çözümüne yaklaşıldığını anlamıştı. Raskolnikov, Lebezyatnikov'a dönerek artık her şeyi anlamış bulunuyorum diye sürdürdü sözlerini. Aslında ta işin başından beri bunun iğrenç bir tuzak olduğundan kuşkulanıyordum. Yalnızca benim bildiğim, biraz sonra da hepinize anlatacağım özel bir takım nedenlerden dolayı böyle bir kuşkuya kapılmıştım. İşin can alıcı noktası buradadır. Size gelince Andrei Semyonovich, değerli sözlerinizle her şeyi kesin olarak anlamamı sağladınız. Herkesin. Herkesin beni dikkatle dinlemesini rica ederim. Bu bay, birkaç gün önce bir kızla, daha doğrusu benim kız kardeşim Avdotya Romanovna Raskolnikova ile evlenmek üzereydi. Ama 3 gün önce, Petersburg'a geldiğinin ilk günü, daha ilk görüşmemizde benimle kavga etti. Ben de kendisini evimden kovdum. Bu olayın iki tanığı var. Çok kötü yürekli bir adamdır bu. Dün değil, önceki gün. Yani kendisiyle kavga ettiğimiz gün, ben daha onun burada yani sizin odanızda Andrei Semyonovich'le oturduğunu biliyordum. Aynı gün, yani kavga ettiğimiz gün, kendisi rahmetli Marmeladov'un dostu olarak karısı Katerina Ivanovna'ya cenaze harcamalarında kullanması için birkaç kuruş verdiğimi görmüş. Hemen oturup anneme bir mektup yazarak bütün paramı Katerina Ivanovna'ya değil de Sonya Semyonovna'ya verdiğimi bildirmiş. Bu arada da Sonya Semyonovna üzerine, daha doğrusu benim Sonya ile olan ilişkimin niteliği üzerine en aşağılık sözlerle çeşitli imalarda bulunmuş. Hemen anlayacağınız gibi bütün bunlardan amacı annemle kız kardeşimi, bana binbir güçlükle gönderdikleri paraları kötü yollarda harcadığıma inandırarak ailemle arama açmaktı. Dün akşam annemle kız kardeşimin ve onun bulunduğu bir aile toplantısında paraları Sonya Semyonovna'ya değil, cenaze harcamaları için Katerina Ivanovna'ya verdiğimi, o sırada daha Sonya Semyonovna'yı hiç tanımadığımı, hatta yüzünü bile görmediğimi kanıtlayarak gerçeği ortaya çıkardım. Bu arada onun, yani Pyotr Petrovich Luzhin'in sahip olduğu bütün üstünlükleriyle birlikte kendisi için onca kötü sözler söylediği Sonya Semyonovna'nın serçe parmağı bile olamayacağını ekledim. Kendisinin Sonya Semyonovna'yı kız kardeşimle yan yana oturtup oturtmayacağım sorusuna karşılık da daha o gün bu işi yapmış bile olduğumu söyledim. Ettiği onca ihtiralara rağmen. Annemle kız kardeşimin benimle bozuşmak istememeleri üzerine kendisi iyice çileden çıktı. Ve söylediği her sözle annemle kız kardeşime karşı bağışlanmaz kabalıklarda bulundu. Sonunda kesin kopuş oldu ve kendisini evden kovduk. Bütün bu anlattıklarım dün akşam oldu. Şimdi şu noktaya dikkat etmenizi rica ederim. Eğer az önce Sonya Semyonovna'nın hırsız olduğunu kanıtlayabilseydi, kız kardeşimle anneme, kuşkularında ve Sonya Semyonovna'yla kız kardeşimi bir tuttuğum için bana gücenmekte çok haklı olduğunu, bana çıkışmakla kız kardeşimin yani nişanlısının şerefini koruduğunu kanıtlamış olacaktı. Kısacası böylece benim yeniden ailemle aramı açmayı ve onların gözüne girmeyi umuyordu. Sonya Semyonovna'nın şeref ve mutluluğunun benim için ne kadar değerli olduğunu doğru tahmin ederek benden kişisel olarak öc almak istemesinden hiç söz etmiyorum. İşte onun hesapları bunlardı. Bütün bu olup bitenleri ben bu şekilde anlıyorum. Bu aşağılık davranışının başka hiçbir nedeni olamaz. Raskolnikov sözlerini böyle ya da buna yakın bir şekilde bitirdi. Kalabalık, şaşkınlık dile getiren seslerle sık sık sözlerini kesmiş ama yine de herkes konuşmasını büyük bir dikkatle dinlemişti. Sakin, kendinden emin, dolambaçsız, kesin bir dille konuşmuştu. Sesindeki kararlılık ve inanç, yüzünün seri anlatımı herkesin üzerinde derin bir etki bırakmıştı. Lebezyatnikov heyecanla, ''Evet, evet, bu böyle'' diye doğruladı. ''Yani böyle olması gerek.'' Çünkü Sonya Semyonovna içeri girer girmez bana özellikle sizin burada olup olmadığınızı, Katerina Ivanovna'nın konuklar arasında sizi de görüp görmediğini sordu. Beni pencerenin yanına götürerek orada sessizce sordu bunu. Demek ki onun için sizin muhakkak burada bulunmanız gerekiyordu. Evet bu böyle, bu kesinlikle böyle. Lujin dudaklarında küçümseyici bir gülümseme susuyordu ama yüzü bembeyazdı. İşin içinden nasıl sıyrılacağım diye düşünüyor gibiydi. Her şeyi olduğu gibi bırakıp gitmek fazlasıyla işine gelirdi. Ama şu anda böyle bir şey olanaksız gibiydi. Bu, Sonya Semyonovna'ya iftira ettiği yolunda kendisine yöneltilen suçlamaların doğruluğunu kabul etmesi anlamına gelirdi. Çoğu kafayı bulmuş olan konuklar zaten fazlasıyla heyecanlanmış durumdaydılar. İhaşe memuru, konuşulanların çoğunu anlamamış olmakla birlikte herkesten çok bağırıyor, Lujin'in hiç de hoşuna gitmeyecek bir takım yollara başvurulmasını öneriyordu. Ama odada sarhoş olmayanlar da vardı. Bütün kiracılar içeri üşüşmüşlerdi. Polonyalıların üçü de müthiş öfkelenmişti. ''Pane Aydak!'' diye bağırıp duruyorlardı. Bu arada kendi dillerinde başka bazı tehditler de savuruyorlardı. Sonya da büyük bir gerilim içinde dinliyordu ama bir baygınlık geçirmiş de yeni ayılmış gibi her şeyi anlamış görünüyordu. Bütün savunmasının Raskolnikov'a bağlı olduğunu hissederek gözlerini ayırmadan ona bakıyordu. Katerina Ivanovna hırıldayarak güçlükle soluyordu. Bitip tükenmiş bir hali vardı. Ama en aptalca görünüşü olan Amelia Ivanovna'ydı. Ağzını ayırmış, hiçbir şey anlamadan çevresine bakınıyordu. Anladığı tek şey, Pyotr Petrovich'in köşeye sıkışmış olduğuydu. Raskolnikov, bir şeyler daha söylemek için izin isteyecek oldu ama fırsat vermediler. Lujin etrafını sarmışlar, sövüyorlar, tehditler savuruyorlar, bağırıyorlardı. Ama Pyotr Petrovich ödlek takımından değildi. Planının başarısızlığa uğradığını görünce işi yüzsüzlüğe döktü. Kalabalığı yarmaya çalışarak ''İzin verin baylar, izin verin'' dedi. ''Açılın da geçelim. Hem bana gözdağı vermekten de vazgeçin. İnanın bana bundan bir şey çıkmaz. Hiçbir şey yapamazsınız. Ödlek takımından değilim ben. Tam tersine bir suçu zorla örtbas ettiğiniz için sorumlu duruma düşersiniz. Hırsız açıkça ortaya çıkmıştır. Bu işin peşini bırakmayacağım. Yargıçlarımız ne kör ne de sarhoş.'' Kişisel üç duygularıyla beni suçlayan evet, az önce aptallıklarından bunu kendi ağızlarıyla itiraf ettiler, bu iki dinsize, dinsizlikleri herkesçe bilinen serbest düşünceli bu iki haytaya inanmazlar. Evet, izin verin baylar. Lebezyatnikov öfkeyle, artık odamdaki varlığınıza katlanamam diye bağırdı. Hemen terk edin odamı. İki haftadır onu ağırlayabilmek için neler çektiğimi düşünüyorum da. Geçen gün ben kendim odanızdan çıkıyordum Andrey Semyonovich. Ama beni siz alıkoymuştunuz. Şimdi ise o günkü sözlerime tek bir şey ekleyeceğim. Siz aptalın birisiniz. Kafanızdaki kontaklığı ve kör gözlerinizi tedavi ettirmenizi dilerim. İzin verin baylar. Lujin kalabalığı yararak kendine bir yol açtı. Ama onun yalnızca bir iki küfürle savuşup gitmesine gönlü razı olmayan Yahşi memuru masadan bir bardak kaptı ve gerilip Pyotr Petrovich'e fırlattı. Ama bardak Pyotr Petrovich yerine Amelia Ivanovna'ya geldi. Amalia bir çığlık attı. Yaşı memuru ise bardağı atarken fazla gerilediği için hızını alamadı, dengesini yitirip olanca ağırlığıyla masanın altına yuvarlandı. Pyotr Petrovich odasına döndü. Yarım saat kadar sonra da evden ayrıldı. Sonya, yaratılıştan ürkek bir kızdı. Kendisine, başka bütün insanlardan çok daha kolay kötülük yapılabileceğini, aşağılamak, gönlünü kırmak gibi şeylerin ise herkesin hemen hiçbir ceza görmeden kolayca yapabileceği şeyler olduğunu öteden beri bilirdi. Ama yine de şu son olaya kadar herkese karşı takındığı ölçülü, uysal boyun eğer tavırlarıyla felaketlerden kaçınabileceğini sanıyordu. Müthiş bir düş kırıklığına uğramıştı. Her şeyi, hatta bu son olayı bile kabul ederlikle karşılayabilir, katlanabilirdi. Ama bu son olay özellikle de ilk anlarda ona çok ağır gelmişti. Kazandığı zafere temiz çıkmasına rağmen ilk korku ve şaşkınlık anı geçip de olup bitenleri bütünüyle kavrayınca, umarsızlığın ve aşağılanmışlığın dayanılmaz acısını duydu yüreğinde. Sinirleri allak bullak olmuştu. Sonunda dayanamadı ve kendini odadan dışarı atıp koşa koşa evine gitti. Lujin'in çıkıp gitmesinden hemen sonra olmuştu bu. Odadakilerin kahkahaları arasında bardağı yiyen Amalia Ivanovna, bir başkasının yanlışı yüzünden böylesine bir cezaya uğramaya katlanamazdı. Bir çığlık atarak kudurmuşçasına bütün olup bitenlerin sorumlusu olarak gördüğü Katerina Ivanovna'nın üzerine atıldı. ''Defol evimden hemen şimdi Mars!'' Ve Katerina Ivanovna'nın eşyalarından eline geçenleri kaldırıp yere çalmaya başladı. Bitkin bir şekilde kendini attığı yataktan fırlayan Katerina Ivanovna, Amalia Ivanovna'nın üzerine atıldı. Ama eşitsiz bir kavgaydı bu. Amalia Ivanovna onu bir tüy gibi fırlatıp attı. Zavallı kadın hıçkırıklardan tıkanarak ''Ne?'' diye haykırdı. ''Tanrı'dan korkmadan Sonya'ya iftira ettikleri yetmezmiş gibi şimdi de bu hayvan bana saldırıyor ha? Kocamı toprağa verdiğim gün, soframda tuzumu ekmeğimi yediğim gün, şu yetimlerle beni sokağa atmaya kalkıyor ha? Nereye gideceğim ben?'' Gözleri alev alev birden bir çığlık attı. ''Tanrım, adaletin yok mu? Bizi, bizim gibi yetimleri korumayacaksın da kimi koruyacaksın? Ama göreceğim, mahkemede adalet de var bu dünyada, ben bulacağım. Beklesen Tanrı bilmez kadın. Poleşka sen çocuklarla kal. Ben şimdi dönerim. Sokakta bile olsa bekleyin beni. Adalet var mı yok mu göreceğim.'' Katerina Ivanovna rahmetli kocasının sözünü ettiği yeşil drap şalını başını örttü. Hala odayı doldurmakta olan apartman halkının meydana getirdiği karma karışık sarhoş kalabalığını yararak kendine yol açtı. Gözyaşları içinde hışkıra hışkıra, ne olursa olsun hemen şu anda bir yerlerde adaleti bulmak kararıyla sokağa fırladı. Poleşka, küçüklerle birlikte korku içinde köşedeki sandığın üzerine büzüldü. İki kardeşini kucakladı. Tir tir titreyerek annesinin dönmesini beklemeye başladı. Amalia Ivanovna odanın içinde dört dönüyor, olur gibi ağlıyor, bağırıyor, eline geçen her şeyi kudurmuşçasına yerlere atıyordu. Kiracılar da müthiş gürültü ediyor, her kafadan bir ses çıkıyordu. Kimileri olup bitenler üzerine akılları erdiğince bir şeyler söylüyor, kimileri tartışıyor, küfürler savuruyor, kimileri ise şarkı söylüyordu. Raskolnikov, artık ben de gideyim diye düşündü. Evet Sonya Semyonovna, bakalım şimdi ne diyeceksiniz? Ve Sonya'nın evine gitmek üzere çıktı. 28. Bölümün Sonu.